neyse adımız ne olduğu için. Adı
yemek.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, işte başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz programımıza, başkente hoş geldiniz diyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizi, sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyorum hemen. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hatırlatalım. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. sevgili dinleyenlerimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı dedikten sonra şimdi gelin Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinleyelim birlikte.
Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı. Duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Dönemem, dönemem, belki de hasretin bir ince yüz yarası. Beni neden sevmedin? Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı. Duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktın da bilmedin. Hasretinden ölmedin. Geçecek, bütün bunlar geçecek. İnanma, yalan hepsi sevgilim. Hasretinden ölmedim. Geçecek, bütün bunlar geçecek. İnanma, yalan hepsi sevgilim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen sizi stüdyo konuğumuzla tanıştıralım istiyoruz. Doktor Sayın Özge Aydın bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, çok teşekkür ederim.
Evet, bugün son zamanlarda çok revaçta olan bir diyetten söz edeceğiz. Hem kilo verdiren, aynı zamanda mide ve bağırsak rahatsızlıklarını da tedavi eden bir diyetten, GAPS diyetinden söz edeceğiz. Ama öncelikle şimdiye kadar niye bilinmiyordu, nasıl ortaya çıktı, GAPS diyeti nedir, ortaya çıkışıyla ilgili bize bilgi verir misiniz?
Tabii.
Lütfen.
Aslında ilk ortaya çıkışı Rusya'da nörolog doktor olan Dr. Natasha Campbell McBride diye bir doktorun çalışması üzerine çıktı. O zaten uzun süredir bağırsakla beyin arasındaki ilişkiyi araştırıyordu. O sırada tesadüfen çocuğunun otistik olduğunu öğrendi. Otizm tanısı aldı çocuğu. Ve bu diyeti, yani araştırmakta olduğu diyeti oğluna da uyguladı ve çok olumlu sonuçlarını aldı. Ve bundan sonra gittikçe bu yararlı diyetin yaygınlaşması için de elinden geleni yaptı. Hatta İngiltere Cambridge'de bir klinik açtı bununla ilgili. İşte otistik çocukların, dikkat eksikliği olan çocukların birçok çocuğun tedavi görmesini sağladı. Aynı zamanda fark etti ki bu sadece bu hastalıkları değil, otoimmün bazı rahatsızlıklarında çaresi olduğunu fark etti. Şimdi son zamanlarda gittikçe yayılmaya başlayan bu diyet sayesinde doktorlar da yaptıkları tedavinin daha kalıcı, daha iyi sonuçlar olduğunu görmekte ve artık hani beslenme alışkanlıklarımızın da biraz değiştirmek gerektiğini hepimiz fark etmekteyiz. GAPS diyetinin açılışı aslında bağırsak ve psikoloji sendromudur. Nedir GAPS diye sorarsanız eğer, bizim bağırsak duvarımız aslında geçirgen olmayan sağlam bir yapıya sahiptir. Fakat işte kötü beslenme, dışarıdan aldığımız toksinler etkisiyle uzun bir maruziyetten sonra, işte bu toksinlere ve kötü beslenmeye, bağırsak duvarının uzun maruziyetinden sonra bir takım harabiyetler meydana gelmekte. Ve bu bariyer etkisi olan bağırsak bir süre sonra elek bağırsak halini almakta. Aslında yurt dışında da leaky gut diye adlandırılan bu hastalık, elek bağırsak yani açılımı, uzun süredir meşgul etmekte tüm şeyi.
Hem GAPS bir hastalık GAPS, yani.
GAPS bir hastalık. Evet. Aslında. GAPS hastası diyoruz biz. Hı hı. İşte bu az önce bahsettiğim hastalıklar bunlar içerisinde sayılabilir. Genel olarak hem otoimmün hastalıklar ve bazı psikolojik rahatsızlıklarda tedaviye destek olarak verildiğinde çok iyi sonuçlar veren, evet, bağışıklık sistemimizi de güçlendiren bir diyet.
Evet. O zaman etkili olduğu hastalıklardan söz edelim bu diyetin birazcık da lütfen.
Tabii etkili olduğu hastalıklar özellikle McBride, yani bu nörolog doktor, kendi çocuğu üzerinde otizm üzerinde etkili olduğunu görmüş. Erken teşhiste 3 yaşında mesela teşhisi konan bir otizm hastasında GAPS diyeti uygulandığında beyin hasarının çok daha az olduğu ve normal çocuklara yakın bir hayata sahip olmasının mümkün olduğunu görmüş. Ve bunu çok yakın olarak kendi oğlunda yaşamış ve onun dışında da dikkat eksikliği sendromunda, bazı şizofreni hastalarında, yine otoimmün hastalıklarda bilirsiniz tiroidit çok sık görülen bir, evet, rahatsızlıktır. Biz okurken aslında tıp fakültesinde tiroidit işte çok daha az görülüyordu. Oradaki oranlarla şu anda rastladığımız oranlar arasında oldukça büyük fark var. Aynı şekilde diğer hastalıklar içinde. Yani gittikçe artan sayıda bir otoimmün hastalık, otizm ve şizofreni görüyoruz. Dikkat eksikliği sendromu çocuklarda çok daha fazla görülmeye başladı. Bunu da biraz işte bu beslenme alışkanlıklarımızın biraz değişmesi ve katkılı gıdaların beslenmemize çok fazla girmesine bağlıyoruz. Bunları biraz düzenlediğimizde çok zor olmayan bir diyet, bir program oldukça faydasını görüyoruz bu hastalıklarda.
Evet. Şimdi bu hastalıkların dışında herkesin de yapmaya çalıştığı bir diyet olarak da görüyoruz. Herkes yapabilir mi?
Aslında bir danışman rehberliğinde ihtiyacı olanların yapması gereken bir diyet. Herkes yapabilir.
Aslında burada bir beslenme çeşidi herhalde, değil mi?
Asıl amaç eğer bağırsak floramız bozulmuşsa, bağışıklık sistemimiz bozulmuşsa onu düzeltmeye çalışmak. Yoksa herkes yapacak diye bir şey yok tabii ki. Ama bir rahatsızlığınız varsa ya da bağışıklık sisteminizi güçlendirmek gerekiyorsa yapılabilecek bir diyet.
Evet. Peki nedir bu diyetin temel kuralı? Nedir olmazsa olmazı, en önemli besin maddesi ya da yasak olanı?
Şimdi bu aslında bir program. Bir GAPS giriş diyetimiz var. Bir tam GAPS diyetimiz var. GAPS'ten çıkış var. Bu iyi haber. Bir de genel olarak yaşam şeklimizde de bir takım değişiklikler öneriyor.
Yani aşama aşama uygulanan bir diyet.
Tabii. Mesela GAPS giriş diyeti 6 aşamada uygulanan bir diyet. Yani aslında gerçekten bir rehbere ihtiyaç var bu anlamda. Bu bir program.
Ne kadar sürelik bir program? Hastalığın tipine ve şekline göre değişiyor mu ya da kişiye özel mi?
Tabii kişiye özel. Şimdi iyi haber, eğer çok ciddi bir bağırsak florası bozukluğu yoksa bunu bir süre yapıp bırakabilirsiniz. Adı üzerinde.
O bir süre
kişiden kişiye değişiyor. Ama genellikle bir şey oluşsun diye kafalarda 2 yıl denilebilir ortalama. Yalnız bazı ciddi hastalıklarda ömür boyu sürebilir. Ama onun dışında eğer bağırsak florasını biz düzelttiğimizi düşünüyorsak GAPS'ten çıkıp normal beslenmeye dönülebilir. Çünkü artık bizim muhteşem bağırsak sistemimiz, muhteşem detoks sistemimiz çalışmaya başlamıştır. Zaten onlar görevini yerine getirecektir.
Evet, çünkü o bağırsakla beyin arasında bir ilişki söz konusu galiba, tabii. Değil mi?
Şunu da belirteyim, hani nasıl bozuluyor bizim bağırsak floramız? Bir süre işte toksinlere maruz kalıyoruz, biliyorsunuz çağımızda çok fazla kimyasal var artık. Yani 100 yıl önceki kimyasal sayısıyla ya da işte yeni üretilen toksinler, farklı kimyasal maddeler, moleküllerle şimdiki zaman arasında çok fark var. Çok fazla toksine maruz kalıyoruz. Özellikle hazır gıdalardan da aldığımız işte toksinler ve katkı maddeleri bizim bağırsak sağlığımızı daha da bozuyor. Ne oluyor? Oradaki bakteri florası değişiyor. Zararlı bakteriler ve yararlı bakteriler var bağırsağımızda. Eğer yararlı bakteriler varsa bağırsağımızda yeterince onlar gerekli vitaminlerimizi sentezliyor. Gerekli serotonin ve beynin kullandığı nörotransmitterleri, yani aracı maddeleri sentezliyor. Dolayısıyla dışarıdan bir herhangi bir şeye, takviyeye gerek kalmıyor. Fakat ne zaman bu sistem bozuluyor zararlı bakteriler lehine? İşte o zaman bu fonksiyonlarını yerine getiremediği için bağırsak bu hastalıklar meydana çıkmaya başlıyor.
Bunun tanısını kişi kendi koyabilir mi?
Zaten hani işlerin yolunda gitmediğini insan kendi hissedebiliyor.
Evet, bağırsaklar haber veriyor.
Bazen hiç sindirim problemi olmadan bile mesela tiroidit tanısıyla geliyor hasta. Ya da işte bağırsaklar dışında başka mesela romatizmal hastalıklarda yine bu grubun içinde sayılabilir. Romatizma ile geliyor. İşte bir gün bir eklemim ağrıyor diyor. Öbür gün başka bir eklemim ağrıyor diyor. Bunlarla geliyor. Ama diyor ki benim hiçbir zaman sindirim problemi olmadı. Fark edemeyebiliyor. Böyle durumlarda da aslında GAPS'in çok büyük faydası olduğunu görüyoruz. Diğer ilaç tedavilerinin yanında GAPS de çok büyük destek oluyor.
Evet. Şimdi birazcık besinlerinden söz edelim. Örneğin neler var GAPS diyetinde ya da neler yok?
Şöyle başlangıçta bu bağırsakta enflamasyona neden olan bazı maddeler var. Özellikle gluten. Gluteni kesiyor. Şeker kesinlikle kullanılmıyor. Şeker sıfır bir diyet aslında. Başlangıç için söylüyorum. Hani giriş diyeti biraz meşakkatli olabilir ama bu daha sonra değişiyor. Yani sindirimi zor olan gıdaları aynı bir bebek gibi yavaş yavaş organizmaya tanıtıyoruz. Süt kullanımı istenmiyor özellikle. Fakat fermente ürünler, fermente süt ürünleri mesela kefir gibi kullanılması mümkün yoğurt. Olabiliyor. Yoğurt yine evet. Özellikle evde yapılan yoğurtlar. Probiyotikler yine destek olabiliyor bu anlamda bize ilk başlarda. Yani amacımız bağırsaktaki bakteri florasını düzenleyip sindirimi zor olan maddeleri özellikle şeyden çıkarıp diyetten çıkarıp.
Sindirimi zor olan lifliler mi örneğin, meyveler mi, neler yok?
Başlangıçta evet, yani bir takım meyveler yok. Fakat bu diyette yağ fakir bir diyet değil. Onu özellikle belirtmek isteriz. Yani hayvansal gıdalara izin var. Hayvansal yağlara izin var. Fakat bitkisel nebati yağların bir kısmı kullanılmıyor. Örneğin
bu giriş diyeti.
Giriş diyetinde.
Ne kadar süre bu giriş diyeti uygulanıyor?
Yine hani kesin bir şey söylemek mümkün değil ama 3 ay yine ortalama bir şey söylenebilir. Rakam söylenebilir ama tabii bu kişiden kişiye değişmekte.
Evet. Giriş diyeti bitti. Sonra
bitti. Daha sonra aşama. Tam GAPS diyetine geçiliyor. Orada biraz daha rahat. İşte bir takım meyveler giriyor. İşte bir takım tahıllar giriyor diyete. Yine destekler devam ediyor. Bir takım dışarıdan verilen destekler. Ta ki işte
o dışarıdan verilen destekler neler örneğin?
Mesela D vitamini, B vitaminleri. Omega 3, K2 vitamini ve işte probiyotikler, gerekirse serotonin, triptofan destekleri bunlar arasında sayılabilir. Kişinin kendi ihtiyacını tabii belirlemek. Çünkü herkesin ihtiyacı farklıdır. Herkesin nasıl bakteri florası farklı, herkesin bağışıklık sistemi nasıl farklıysa GAPS diyetinde de kişiye özel diyet önemli.
Önemli. Şimdi girişte süt ve süt ürünleri ya da işte protein gibi bakliyat gibi şeylerin olmadığından söz ettiniz. Bu ikinci aşamada bunlar yavaş yavaş dahil giriyor. Oluyor.
Tabii dahil
Peki,
oluyor.
Peki kesilen başka gıdalar, besinler var mı?
Şöyle özellikle gluten ve şeker ve süt başlangıçta. Çok kesinlikle istenmiyor.
İkinci aşamada?
6 aşamalı. Her birinde yavaş yavaş aslında bir miktar başlanıyor. Bakılıyor eğer sindirim problemi devam ediyorsa veya tolere edilemiyorsa geri adım atılıyor. Yine kesiliyor besin maddesi. Yani dediğim gibi besinler yavaş yavaş tanıtılıyor bağırsağa.
Evet. Bir de çıkış aşaması var dediniz.
Bir de çıkış aşaması var. O da tabii bu GAPS diyetinin iyi sonuçları alınmaya başlandığında normal beslenme diyetine geçiş aşaması.
Evet. Aslında bir beslenme düzeni olarak hayatımızda da kalabilir. Kalabilecek evet. Bir beslenme çeşidi aslında. Bir diyet de çok denilmeyebilir galiba değil mi?
Doğru söylüyorsunuz. Aslında bizim geleneksel beslenme şekline çok uygun. Hani anneannelerimizin, babaannelerimizin özellikle beslenme alışkanlıklarına çok uygun.
Evet.
Biz ne zaman dışarıdan işte marketlerden katkı maddeli yiyecekleri çok tüketmeye başladık. İşte o zamandan beri bunların önemi artmaya başladı, sıklığı artmaya başladı.
Evet. Bir dinleyicimiz aramış, ne yiyebiliriz? Her şey yasak gibi demiş. Birazcık o
şöyle başlangıç
isterseniz şöyle bir örnek diyet söyleyelim mi? Mesela bir gün içerisinde ne yiyorlar, ne yemiyorlar? Giriş diyetinde örneğin.
Şimdi inanın herkes için farklı bir şey uygulanıyor. Diyet uygulanıyor. Çünkü çok iyi bir hikaye ve anamnez almak gerekiyor. Genel özelliklerinden bahsettim ben. Tabii ki unlu buğdaylı gıdalar tüketilmiyor.
Örneğin kahvaltıda mesela ne yiyebilir kahvaltıda bir Gebs hastası ya da
tereyağlı yumurta yiyebilir mesela. Evet. Yanında cevizini yiyebilir.
Ama ekmek yiyemeyecek herhalde.
Evet, ekmek yiyemeyecek ilk başlangıçta. Ya da farklı unlardan elde edilen mesela badem unu, kuru fasulye unu, çeşitli marketlerde görmeye başlamışsınızdır belki. Gluten dışında unlar da tüketilebiliyor. Onlardan tüketilebilir. Fakat yine de ilk başta ekmekten biraz uzak kalmak gerekiyor.
Evet, tamam, sabahı böyle geçirdik. Öğlen?
Öğlen hayvansal gıdalarda herhangi bir şey yok. Yasak yok. Mesela et yenilebilir. Başlangıçta sebzeler de birazcık sınırlı. Bazı sebzeleri daha sonra başlıyoruz. Örneğin havuç gibi. Yine bir takım...
Serbest olan sebzeler hangileri?
Serbest olan sebzeler daha sindirimi kolay olan sebzeler. Yani mesela patates kesinlikle istemiyoruz ilk başta. Daha sonra tatlı patatese geçilebiliyor. Tatlı patateste nişasta yok çünkü. Nişastanın olmaması bizim için önemli. Yine diyette nişastayı da istemiyoruz. Böyle bir 2-3 aylık meşakkatli diyebileceğim bir diyetten sonra
yemeyecekler.
Meyvelerin bir kısmını tüketmemek gerekiyor.
Bir kısmı derken lifli olanlar mı özellikle, örneğin bir elma ya da muz varken mandalina portakal mı yok başka hangileri?
Evet evet, mandalina portakal yok. İlk başta yine dediğim gibi meyveyi de çok az tüketip daha sonra yavaş yavaş meyveye geçilebiliyor.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Anladığım kadarıyla probiyotik desteğe dayanan bir beslenme şekli galiba. Aynı zamanda kilo da verdiriyor ama...
Tabii aynı zamanda kilo da verdiriyor. Fazla kilolarımızdan da kurtulmuş oluyoruz kolay bir şekilde.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Doktor Sayın Özge Aydın bizlerle birlikteydi. Gebs diyetiyle ilgili siz sevgili dinleyicilerimize bilgi vermeye çalıştık. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Asker ettiler beni kıdemli çavuş, Gölcük çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Güverteye çıktım bayım. Sılaya attım uçun kuş. kuşlar uçun İzmir'e doğru. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru.
15.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi bakalım Hollanda'da neler oluyor. Hollanda'dan haberler almak üzere sevgili Yusuf Özkan'a merhaba demek istiyoruz başkentte.
Merhaba, iyi yayınlar, iyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Flaman Turizm Bakanı düşük gelirli kişiler için ülkede tatil olanaklarından yararlansınlar diye ücretsiz bilet vereceklerini açıklamış. Nedir detaylar, bize aktarabilir misiniz sevgili Yusuf Özkan?
Evet, açıklama Flaman Bakan Ben Weiss'ten geldi ve tatilin herkesin temel hakkı olduğunu ve ülkedeki herkesin bu haktan yararlanması gerektiğini savunuyor bakan. İşte çıkış noktası bu. Bu nedenle de özellikle düşük gelirlerin tatil yapabilmesi amacıyla geliştirdikleri bir proje bu. Yurt dışına çıkamayan gelir durumu düşük insanların kendi ülkelerinde Belçika ve Hollanda'da tatil yapabilmeleri için bir proje bu. Ve bakanlık ülke içerisindeki tatil parkları, kulüplerle görüşüyor. Bir taraftan da buralara da gidecek insanların varlığı göz önünde bulundurarak günübirlik tatil yapmaları için bir başka proje hazırlandı. Bu çerçevede bakanlık düşük gelirli ailelere 10 gün geçerli olmak üzere tren ve toplu taşıma bileti verecek. Bedava olacak bütün ülke çapında ve sınırsız bir şekilde kullanabilecekler 10 gün boyunca. Kısa süreli ülke içerisi ya da Hollanda'ya bağlayan, Flaman kesimini Hollanda'ya bağlayan bölgelerde toplu taşıma ücretsiz olacak. Dediğim gibi tatil köylerinde kalma olanağı olmayanlar da günübirlik yakındaki tatil yerleri, kentleri gezebilecekler hiç para ödemeden. Bunun için şu aşamada 50 bin avroluk bir bütçe ayrıldı. İlk etapta önümüzdeki süreçte projenin daha da genişletilmesi söz konusu. Bakanlık bunun üzerinde çalışıyor Nilgün Doruk.
Evet, peki, teşekkür ediyoruz. Bu arada görme engellilerin tek başına seyahat edebileceği şekilde düzenleniyormuş tüm istasyonlar. Bu çalışmalar ne durumda Hollanda'da?
Evet, özellikle Görme Engelliler Federasyonu'nun bu konuda sıkıntısı vardı. Bazı istasyonlarda görme engelli kişilerin yeterince rahat edemediği yönünde şikayetleri vardı. İşte Hollanda Demir Yolları ve Görme Engelliler Federasyonu'nun ortak çalışması sonucu ülkedeki bütün istasyonlar görme engelli dostu haline getirildi. Son olarak yaklaşık 90 kilometrelik görme engellilerin rahatlıkla yürüyebilecekleri parkurlar oluşturuldu. Onların asalarıyla özel olarak yönleri belirleyebildiği yollar. Onun dışında asansör ve merdivenlere yine görme engelliler için kabartma levhalar ve sesli uyarı tabelaları kondu. Yine o bölgelerde görme engellilerin tek başına rahat ve seyahat edebileceği alanlar oluşturuldu ve artık yapılan açıklamaya göre, Görme Engelliler Federasyonu'nun açıklamasına göre, ülkedeki bütün istasyonlarda görme engelliler herhangi bir yardım almadan konulan işaret tabelaları ve sesli yönlendirmeler sayesinde rahatça seyahat edebilecekler. Bütün istasyonlar artık görme engelli dostluğunu gündürüp.
Ne güzel. Bu arada trafik polisleri tükürükle uyuşturucu testi yapmaya başladılar galiba, değil mi? Bir başka haber.
Evet, bu yeni bir uygulama. Hollanda'da şu anda birkaç bölgede pilot uygulama yapılıyor. Deneme amaçlı uygulamaya başlandı. Ciddi bir sorun, çünkü Hollanda'da biliyorsunuz uyuşturucu kullanımı neredeyse serbest gibi. Özellikle esas satılan kafelerde rahatça insanlar kullanabiliyorlar ve uyuşturucu alıp direksiyon başına geçen insanların alkol testlerinde belirlenmesi çok zor. İşte buna yönelik bir cihaz geliştirildi. Şu anda ülkenin doğusundaki Twente bölgesinde denemesi yapılan cihaz birkaç dakika içerisinde kişinin kanında uyuşturucu bulunup bulunmadığını belirleyebiliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan trafik kontrollerinde birkaç kişinin uyuşturucu alıp direksiyon başına geçtiği belirlendi. Sürücünün tükürüğünden alınan bir test makineye konuluyor ve 1-2 dakika içerisinde tükürük sayesinde kişinin kanında uyuşturucu bulunup bulunmadığı ya da uyuşturucu alıp almadığı hemen ortaya çıkarılabiliyor. Ciddi anlamda önemli bir sorunu çözeceği belirtiliyor. Çünkü dediğim gibi alkolü belirlemek kolaydı ama uyuşturucu kullanan sürücülerin belirlenmesi oldukça zordu. Artık bu saatten sonra bütün ülkede yaygınlaşmasının ardından uyuşturucu kullanıp direksiyon başına geçenlere de göz yumulacak Gülgün Doruk.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Aktardıklarınız için yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebru'li hanım eli açar bir ev. Bahçesinde Ebru'li hanım eli açar. Seviyordu dev ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını. Bahçesinde Ebru'li hanım eli açan evi. Hayali minnacık bir evdi. Mini minnacıktı kadın, rahata acıktı kadın. Yoruldu derin büyük yolunda ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda. Bahçesinde Ebru'li hanım eli açar. Anlıyor ki mavi gözlü de dev gibi sevgilere mezar bile olamaz. Bahçesinde Ebru'li hanım eli açan ev. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü de dev gibi sevgilere mezar bile olamaz. Bahçesinde Ebru'li hanım eli açan ev.
Sihirli sözcükler. Ve sevgili dinleyenlerimiz girdik, başladık. Biz sohbet ederken de yakalandık dinleyicilerimiz ama nasıl olsa onlara da anlatacaktık. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Berna Kutlatay ile birlikte merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün insanoğlu var olduğundan beri en temel kaygılarından biri güzellik ve aşk üzerine konuşacağız. Evet. Ama güzellik ve aşk deyince tabii ki hüsnü aşktan söz edeceğiz. Şeyh Galip'in o ünlü eserinden.
Evet.
Ama tabii ki nereden başlayacağız? Çünkü çok uzun bir beyit. Değil mi? Yüzlerce beyitten mi oluşuyor?
Evet, yüzlerce beyitten bahsediyoruz. Aslında tür olarak bir mesneviden bahsediyoruz.
Evet.
Biz de mesnevi denince ilk akla gelen, hatta tek akla gelen Mevlana'nın eseridir. Mesnevi. Fakat mesnevi aslında bir tür klasik Türk edebiyatında, Osmanlı edebiyatında. Dolayısıyla mesnevi türünde yazılmış bir eserdir Hüsnü Aşk. Yani güzellik ve aşk.
Güzelliğin ve aşkın hikayesini dinleyeceğiz.
Tasavvufi bir eserdir. Dervişhane bir yürüyüşün, yani aslında dervişlerin seyri sülük denilen olgunlaşma seyrinin, salihin hikayesinin anlatıldığı, tasavvufi aşkın anlatıldığı bir eserdir. Fakat Şeyh Galip gerçekten çok güçlü bir şair ve güçlü bir söz ustası. Mesnevisi içinde, Hüsnü Aşk içerisinde belli bölümlerle dünyevi aşkdan başlar, hakiki aşka doğru götürür. Ki hemen söyleyelim, Hüsnü Aşk, yani güzellik ve aşk birer kişidir eserde. Aşk oğlan, hüsn yani güzellik ise kız çocuğuna karşılık geliyor. Çocukken eser baştan sona benzetmelerle bezeli. İsimlerin hepsi bir işarettir bu anlamda. Güzellik ve aşk, öyle söyleyelim. Çünkü hüsn demek biraz daha zorluyor. Hemen söyleyelim, bize belki erkeği çağrıştırır. Çünkü Hasan ve Hüseyin sözcükleri bu kökten gelirler.
Sanki aşk kız hüsnüden geliyormuş
gibi. Hüsnü demeye ihtiyaç duyuyoruz. Oysa dil, Arap dilinin kökenleri açısından da, dil bilgisi açısından da öyle yapılandırılmış eser. Aşk ve güzellik, beni muhabbet, muhabbet oğulları ailesinde doğmuş iki çocuktur. Çok güzeldirler her ikisi de. Birbirlerine çok yakıştırırlar ve daha çocuk yaşta evleneceklerine karar verilir gelecekte. Fakat her ikisi de işte birlikte büyütülmektedirler. Birlikte edep mektebine yazılırlar. Fakat oradaki hocaları çılgınlık mollası ya da delilik mollası daha uygun olur sanıyorum. Öyle bir öğretmenleri vardır. Ve bu hocanın yol göstericiliğinde hikayeleri biraz değişir, hareketlilik kazanır. Çünkü normalde klasik edebiyatta sevgiyi ve aşkı ifade etmek her zaman erkeklere yakıştırılan bir şey. Kızlar hep mahcup, hep biraz böyle geride, çekingen duruyorlar. Erkekler duygularını ifade ediyorlar. Fakat Şeyh Galip'in bu eseri yazma sebebi, ki yazdığında 26 yaşında, Nabi'nin bir eserinin bulunduğu, o zamanki, nasıl söyleyelim, şiirin konuşulduğu, şiir üzerine şiirlerin okunduğu, sohbetlerin olduğu, şairlerin katıldığı
bir ortamda
diyelim, çevirerek Nabi'nin bir eserinin, Hayrabat adlı eserinin çok övüldüğüne şahit olur ve buna biraz içerler. Şu günlerde artık çağımızda çok tercih edilmeyen, hatta ayıp karşılanan bir şey var. O da şu: bir yazar, şair bir eserini bir başkasından esinlenerek yaparsa bundan pek hoşlanmıyoruz ve bunu biraz hırsızlık gibi algılıyoruz.
Evet.
Fakat klasik edebiyatta bu bir üsluptu ve bir kişinin yazdığı yüksek bir eserin taklidi demek yersiz olur. Yeniden yazımı, ondan ilham alarak yeniden yazımı iltifat gören bir şeydi. O yüzden de şairliğinizin ölçeğini kimden esinlendiğiniz belirlerdi biraz. Nabi'nin eseri, İranlı bir şairin eserinin yeniden yazımı gibi Hayrabat. Birkaç İranlı şairden daha etkilenmiş Nabi. Şeyh Galip bu esinlenmenin belli ölçüleri var. Yani hani nerede taklide düşersiniz, nerede ondan esinlenirsinizin belli ölçüleri var. Nabi'nin taklide düştüğünü iddia etmiş. Yani bu kadar çok övüyorsunuz ama o sadece taklit yapabilmiş. Oradan ilhamla yazabilmiş değil.
Ama ben ilhamla yazdım mı
deyip,
diyor.
Deyip ölçeği daha da yukarıya koymuş. Evet. Ben ilhamla yazdığımın ölçeği Mevlana ve İbn-i Sina'dan esinlenerek yazdığı söyleniyor Hüsnü Aşk'ı. Kendi de söylüyor zaten. Hı-hı. Hatta bir yerde diyor ki çaldımsa esrarını Mesnevi'den aldım. Çaldım veli miri malı çaldım. Yani çaldımsa ben kendi mirimden aldım. Evet. Benim hakkımdır diyerek ifade etmiş. Bu çılgınlık mollası gibi benzetmeler Mesnevi'de de var. Oradan esinlenerek yapılandırmış öyküyü. Güzellik ve aşkın kavuşması her tahmin edilebilir hikayede olduğu gibi gittikçe uzuyor. Şeyh Galip'in güzellik ve aşkını bugün de hatırlamamızın sebeplerinden biri bu o güne kadar var olan kalıpları kırması. Yani ilk önce kızın aşkını dile getiriyor olması. Hı hı. Bunu dile getirirken de hatta diyor ki haydi adettendir erkekler dile getirirler artık bekliyorum senin dile getirmeni tarzında itirazları var güzelliğin aşka. Fakat aşk biraz çekingen. Güzelliğin dadısı diyelim, bakıcısı Sühan yani söz. Aşkın lalası ise gayret. Gayretle Sühan'ın yani sözün de işin içine girmesiyle onların aşkı alevlenirken birdenbire hayret yani güzelliğine en yakın arkadaşı hayret. Hayret işin içine biraz Sühan'da biraz bakıcısı var İsmet. İffet diye çevirebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla bu karakterler giderek güzelliği biraz geri çekiyorlar. Hayret ve iffetli olma halini telkin eden yardımcısı. Onu geriye çektikçe aşkın işi zorlaşıyor. Özetle evet. Yapı giderek aşkın kendini tanımlamasına dönüşüyor.
Evet. Tasavvufi derin anlamlarla yüklü aslında evet. Bir eser ama çok da yalın anlatılmış değil
yok,
mi?
Yok tam tersi.
Öyle mi? Yalın
biz burada
değil mi?
Yalın anlatıyoruz. Aslında tam tersi. Şeyh Galip çalışmak divan edebiyatında tam da orada yakalanmıştık biz dinleyicilerimize. Divan edebiyatında çok üst bir seviyedir. Çünkü Şeyh Galip çalışmak öyle örneğin Şeyh Galip dizelerini okuyup anlayabilmek çok kolay bir şey değildir. Hı hı. Bir üstatlık seviyesidir Şeyh Galip divanı çalıştığınızı söylemeniz büyük bir nasıl söyleyelim üstünlük göstergesidir. Yani herhangi bir mesleği yaparken en uç noktada ne varsa Şeyh Galip çalışmak da klasik divan edebiyatı alanında aşağı yukarı öyle bir şeydir.
O zaman çok çalışılmış.
Seçkin çalışmalar var ama çok fazla sayıda olduğunu söyleyemeyiz. Hı-hı. Ama yine de ulaşılabilir. Çünkü Şeyh Galip sebki hindi denilen bir tarzın önde gelenlerinden. Hı-hı. Bugünlerde Hint tarzı demek sebki hindi. Hint tarzına da Türkiye'de bir yatkınlık var, ilgi duyuluyor. Aslında Azeri, Fars yani İran'da yaşayan şairlerin kendi ülkelerinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı Hindistan'a göçmesi sonucu oluşmuş adı. Çok baskı altında, inançları dolayısıyla, kültürleri dolayısıyla çok baskı altındayken şairlerin sürekli bir takım imalarla kendilerini ifade etmelerinden doğan, kendi iç dinamikleri konusunda son derece katı kuralları olan, çok o yüzden de çok dikkatli okunup çözümlenmesi gereken ama hep imalarla ifade edilen çok iyi adlandırılması gereken çözümlenmesi gereken metinlerdir. Şeyh Galip de bunlardan biri.
Tarzı çok farklı değil mi?
Çok farklı, çok kendi çağında çok yenilikçi ama bugünden baktığımızda çok emek isteyen ve klasik neyse onun tanımı olan bir yapı. Osmanlı kültürüne bugünlerde biz biraz eğilimliyiz Türkiye'de. Evet. Gözlemliyorum özellikle genç kuşakta. Fakat Osmanlı kültürünün tabii eğitimimiz nispetinde ulaşabildiğimiz kadarına bakıyoruz. Fakat şu bir gerçek ki Şeyh Galip 26 yaşında böyle eser yazabilmiş, böyle meydan okuyabilmiş birinden bahsediyoruz. Kültürünün önemli temsilcilerinden biri. Kolay kolay beğenmez de herhalde bazı şeyleri diye düşünüyorum. O bir kültüre öykünürken, ona benzemeye çalışırken, onu beğenirken bütün yönleriyle gördüğümüzden emin olmakta fayda var. Hele de bize miras kalmış bir kültürse. Hı hı. Hüsnü aşkı, aşk ve güzelliğin öyküsünü seçmemin sebebi hem bu tasavvufi kültürün ne kadar emekle örüldüğünü ve öğrenebilmek için ne kadar aslında bizim hocalarımız dirsek çürütmek derlerdi.
Evet.
Çünkü kütüphanede çalışırken dirsekleriniz hakikaten morarır. Yani hani kısmen tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum.
Evet.
Çok emek vermek gerekiyor. Hüsnü Aşk'ın da bir özelliği daha var, hemen söylemek isterim. Çok güçlü bir anlatımı var. Belli beyitlerini hatırlamak mümkün. Hemen Sepki Hindi'den Naili ile kendisine atran söylenen şeyi söyleyeyim.
Evet.
Bir yerde diyor ki işve ile şöyle hafifçe yan bakış birer kişi olarak verilmiş.
Hı hı.
Bilek güreşine tutunuyorlar. Fakat işve kaybediyor. Çünkü yan bakış sadece kendi gücüyle değil, karşısında bıraktığı güçle de kazanıyor. Ve onu bir heybetli bir güreşçiye benzetiyor. Hı hı. Yan bakışı. Bu işte Sepki Hindi tarzının özelliklerinden. Çünkü yan bakış bir eylemdir ama bu eserde bir kişi olarak geçiyor. Yine dönersem Hüsnü Aşk'a. Aşkın da böyle çok maceralı bir yolculuğu var. İlk önce gam harabelerinde vakit geçiriyor aşk. Arkasından da kalp kalesine giriyor. Ve hemen söylemeliyim, kalp kalesine girinceye kadar da hüsnün yüzünü, yani güzelliğin yüzünü tam olarak görmüyor. Öyle bir aşk. Ve gördüğü zaman kendisine çok benzediğini fark ediyor ve eser bununla bitiyor zaten. Yani
hı hı.
Güzellik aşktır, aşk da güzelliktir diyerek bitirmiş Şeyh Galip ve klasik Türk edebiyatına zirve eserlerinden biri olarak yer alıyor. Çok emek vermesi gerek okuyabilmek için. Sadeleştirilmiş metinleri var bugün ulaşılabilir şekilde. Yapısı çok girift. Ama çok da bugünkü değerlendirmeler yetersiz kalabilir. Çok canlı bir anlatımı var.
Hı hı.
Masalsı bir anlatımı var. Vezne her şeyden önce çok hareketli. Mesnevi türünü herhalde klasik edebiyatta çok ilgilenmeyen birine şöyle benzetebiliriz diye düşünüyorum. Hani bugünkü uzun sinema filmleri neyse dönemin mesnevileri öyleydi.
Öyleydi.
Vakit ayırmak ve şairinden dinlemek en uygun olanıydı. Bu Sepki Hindi tarzının ortaya çıkmasının sebebi olan Hintli hükümdarın da Melik-i Şuara dediği, yani Şairler Meliki dediği adlandırmayla bir övgüsü var. Bugünkü herhalde Oscar ödüllerine falan benzetebiliriz karşılığını. bu tarzın oluşmasına, ki Anadolu'da 16. yüzyılda görüyoruz karşılığını aşağı yukarı. Bu tarzın oluşmasına, yani bu kadar ağdalı, bu kadar benzetmeli, bu kadar uzun uzun açıklamayı gerektirecek ama söylendiğinde aşağı yukarı 7-8 sözcükle derli toplu bir çekirdek haline getirilebilecek tarzın oluşmasının sebebi işte bu Meliki Şuara denilen Şairler Meliki ünvanını alma gayreti.
Hı hı.
Yani hep o ödül varmış, bugün de var karşılığı. Eğer biz edebiyatımızda ne olup bittiğini, klasik edebiyatımızda ne olup bittiğini hani şöyle birkaç cümleyle bir de haberdar olursak nasıl bir mirasa talip olduğumuzu ve bize yakışan uygulamaların neler olduğunu daha iyi takdir edebiliriz. Yoksa aradaki bağ kopuyor.
Evet, evet, kesinlikle öyle. Çok güzel, çok keyifliydi yine. Çok teşekkür ediyoruz. Birkaç dakikamız daha var. Eğer
olur,
eklemek istediğiniz bir şey varsa.
Ben süremizi açtık diye düşünerek geride durdum.
Var vaktimiz.
Hemen belki Hüsnü Aşk'tan bir iki bir şey paylaşmak yerinde olabilir. Biraz önce söylediğimi Hüsnü'nün mektubu var aşka. İlk mektubu güzellik, yani kız erkeğe yazıyor.
Hı-hı.
Ki bugün bile ölçülerimizi zorlayan bir yapıdır aslında. Hiçbir şey dile getirilmeden önce bir genç bir kızın bir erkeğe yazdığı bir ifade. Gelenekler açık seçik bellidir. Erkek kızın ardına düşmelidir. Tabii bu günümüz Türkçesine çevrilmiş hali.
Evet.
Erkek istemezse nişanlısını, kız gergefe dökecek gözyaşını. Yani benim yapabilecek bir şeyim yok, sadece ağlayabilirim demiş. Benden anlatması, dert hüzün benden, İş sende bitecek, tek çare senden diyerek mektubu göndermiş erkeğe.
Evet.
Erkeğin de cevabı var, o da diyor ki, ama dostlar şunu hükmediyorlar, derdin gizlenmesi gerek diyorlar. Hani dile getirmediysem bir sebebi var. Madem ki ortaya çıksın istedin, çaresini bulmak kolay bu derdin. Madem ki çareyi benden istersin, ağlamaktan usanmak yok, ne dersin diye cevap yazmış. Hani benim için neyi göze alabilirsin diye soruyor.
Çok güzel. Dahasını da merak ediyorlarsa dinleyicilerimiz okusunlar o zaman.
İnternette bile var.
İnternette bile var diyorsunuz. Aşkı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlu'ya. Yine çok keyifliydi. Sağ bugün olun. De yine birlikte olmak dileğiyle. Ve sevgili dinleyenlerimiz, işte bugün de sonuna geldik. Hayatın Seslerinin, teşekkür ediyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar, ancak yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.